283. Lenz'in beti benzi soldu ama sonra yüzündeki anlam birden yumuşadı. Aman tanrım diye fısıldadı. Benzerliği şimdi fark ediyorum. Kardeşinizin başına gelen korkunçtu. Ben midesine bir tekme yemiş gibi oldu. Bu konuda neler biliyorsunuz diye bağırdı. Polis radyosu çatırdayarak hayata geçti. Korporal Veristas, Kane Ahnung, Keiner von uns Order, Richting. Bu nedir? Hiçbir bilgim yok. Bizden biri değil mi? Evet. Öbür ekip şimdi Perrot'un onlardan biri olup olmadığını bilmek istiyordu. Heisler kim olduğu hakkında bir fikri olmadığını belirtti. Arka koltuktan aldığı bir gece görüşü monoklokunu bir gözüne dayadı. Sokak şimdi karanlıktı. Kimliği belirsiz araba da ışıklarını söndürmüştü. Yakınlarda bir sokak lambası olmadığından sürücünün yüzünü görmek olanaksızdı. Anna gece görüşü aygıtının iyi fikir olduğunu düşündü. Heisler, yüzünün önünde bir gazete tutuyor dedi, bir magazin gazetesi. Die Kronen Zeitung, o kadarını okuyabiliyorum. Adamın gazeteyi karanlıkta okuması kolay olmasa gerek değil mi? Genç kadın bir yandan da düşünüyordu. Genç Lenz şu anda ölmüş olabilir, biz ise burada oturmuş bekliyoruz. Fazla bir şey okuduğunu sanmıyorum. Heisler'ın da kendine göre bir mizah anlayışı vardı. Benim de bakmamın sakıncası var mı? Heisler genç kadını aygıtı uzattı ama Anna'nın bütün görebildiği gazete yazıları oldu. Tanınmamaya çalıştığı belli dedi. Ya gerçekten bir onun adamıysa? Bu da bize bir şey anlatıyor. Cep telefonunuzu kullanabilir miyim? Buyurun. Heisler Hantal Erikson'unu uzattı. Anna da Birleşik Amerika Büyükelçiliği'nin numarasını çevirdi. Murphy telefona gelince Tom dedi, ben Anna Navarro. Helsinki'ye birini yollamadınız değil mi? Helsinki'ye mi? Yani burada Viyana'da mı? Benim görevim. Hayır, benden önce bir şey istememişsiniz değil mi? Birisi işimi bozuyor gibime geliyor. Ofisinizden hiç kimse önce sizin onayınızı almadan beni demetlemeye kalkışmaz değil mi? Öyle bir şey yapmasalar iyi ederler. Zaten bildiğim kadarıyla buradaki herkesin yeri belli. Teşekkür ederim. Anna telefonu kapayarak Heisler'e iade etti. Garip. Heisler öyleyse bu arabadaki kim diye sordu. Sormamın bir sakıncası yoksa. Niçin CIA'den olduğumu düşündünüz? Lenz omuzlarını silkti. O toplulukta bana kafayı takmış olanlar var. Raptiye projesini biliyor musunuz? Vodka'ya terfi etmişlerdi. Ayza Lenz bir saat önce aniden odadan çıktığından beri hala geri dönmemişti. Belki de o adla bilmiyorsunuzdur. Savaştan hemen sonra Amerikan hükümetinin CIA'nin önceli OSS'nin Nazi Almanyası'nın en ileri gelen bazı bilim adamlarını gizlice Amerika'ya soktuğundan haberiniz yoktur. Raptiye bu planın şifre adıydı. Amerikalılar Almanların kayıtlarını süzgeçten geçirdiler. Onlara sahte geçmişler uydurdular. Bu adamların kitle halinde insan öldürmüş katiller olduklarını örtbas ettiler. Çünkü savaş sona erer ermez. Amerika tüm dikkatini yeni bir savaşa, soğuk savaşa yöneltmişti. Birdenbire Sovyet üssüne karşı savaşmak gündemdeydi. Amerika, Nazilerle savaşmak uğruna 4 yılını ve sayısız insanı harcamıştı. Ama şimdi Naziler birdenbire dostları olmuştu. Komünistlere karşı savaşta onlara yardımcı olabilecekleri sürece tabii. Amerika için silah vesaire üretimine yardımcı olacaklardı. Bu bilim adamları çok üstün zekalı ve çok yetenekliydiler. Reh'in muazzam bilimsel başarılarının arkasındaki beyin onlardı. Aynı zamanda savaş suçlularıydılar. Aynen öyle. Bazıları toplama kamplarında binlerce, on binlerce zavallının işkence edilmesinden ve öldürülmesinden sorumluydu. Werner von Braun ve Dr. Hubertus Strokholt gibi bazıları Nazilerin savaş silahlarının mucidiydiler. Nordhausen'da 20 bin suçsuz insanın katline yardımcı olan Arthur Rudolph'a NASA'nın sivillere mahsus en büyük şeref ödülü verildi. Hava kararmıştı. Lenz yerinden kalktı ve oturma odasındaki lambaları yaktı. Amerikalılar Polonya'daki ölüm kamplarından sorumlu olan adama da kucak açtılar. Korumaya aldıkları bir Nazi bilim adamı, Dachau'daki adam dondurma deneylerini yönetmişti. O da San Antonio'daki Randolph Hava Kuvvetleri üstüne saygın bir uzay tıbbı profesörü oldu. Bunu tezgahlayan CIA'in adamları, onlardan bugün hayatta olanlar bu olayları ışık tutma çabalarımdan hiç hoşlanmadılar. Çabalarınız mı? Evet, benim ve vakfımın çabaları. Bu desteklediğimiz araştırmaların yabana atılmayacak bir bölümüdür. İyi de CIA nasıl bir tehdit oluşturabilir? Benim anladığım kadarıyla CIA savaştan sonraki birkaç yıla kadar yoktu. Ama bu ajanların işlevsel kontrolü onlara miras kalmıştı. Bunlar tarihin CIA'deki bazı eski kafalıların karıştırılmasını istemedikleri yönleri. Bazıları bunu sağlamak için inanılmayacak çarelere başvururlar. Üzgünüm ama buna inanamıyorum. CIA insanları öldürmenin peşinde değildir. Evet, artık değil. Lenz'in sesinde alay seziliyordu. Şili'de Allende'yi, Belçika Kongosu'nda Lumumba'yı öldürmelerinden ve Castro'yu da öldürmeye kalkışmalarından beri yapmıyorlar bunu. Yasalar onları bu gibi şeyleri yapmaktan men ediyor. Onlar da serbest çalışanları ve paralı askerleri kiralıyorlar ama bunu paravan örgütler aracılığıyla yaptıkları için kiralık katillerle Amerikan hükümeti arasında kimse bağlantı kuramaz. Lenz sözünü ara verdi. Dünya sizin düşündüğünüzden çok daha karmaşık bir yer. Ama bütün bunlar tarih ve konu dışı. Lenz, bu işe karışmış eskilerden biriyseniz hiç de konu dışı değil diye ısrar etti. Yaşlı devlet adamlarından, emekli diplomatlardan, gençliklerinde stratejik hizmetler ofisinde bir süre çalışmış önemli kişilerden söz ediyorum. Kütüphanelerinde şunu bunu karıştırıp anılarını yazarken bir yere kadar huzursuzluk duymanın önüne geçemezler. Adam orada bir şey görürmüş gibi kadehin içindeki şeffaf sıvıya baktı. Bu adamlar güce ve saygı görmeye alışıklar. Hayatlarının son parlak yıllarını karartacak açıklamaların duyulmasına hiç hevesli değiller. Ve tabii ki yaptıklarının ülkenin iyiliği için olduğuna, Birleşik Amerika'nın temiz yönünü kuruduklarına kendilerini inandırırlar. İşte insanların kamu yararına yaptıkları kötülükler. Bunu iyi bilirim Bay Hartman. Zayıf, naif intihar köpekler hepsinden daha tehlikeli olabilir. Telefonlar edilebilir, yapılmış iyiliklerin karşılığı istenebilir. Hamiler korunuklarının bağlılığını kullanabilirler. Korku içindeki ihtiyar adamlar temiz ünlerine leke sürülmeden ölmeyi akıllarına koymuşlardır. Bu senaryoyu hesaba katmamak isterdim ama bu adamların nasıl olduklarını biliyorum. İnsan doğasını yakından gördüm. Ayza o sırada elinde deri kapaklı küçük bir kitapla içeri girdi. Ben kitabın sırtında yaldızlı harflerle Hölderlin adını okudu. Hala aynı şeyleri konuştuğumuzu görüyorum beyler dedi. Lenz beni niçin biraz sinirli olduğumuzu anlıyorsunuz değil mi dedi. Pek çok düşmanımız var. Ayza kocam pek çok tehdit aldı dedi. Sağda ona her nedense bir dönek, babasının mirasına ihanet eden adam gözüyle bakan fanatikler var. Genç kadın hiç de sıcak olmayan bir gülümsemeden sonra bitişik odaya geçti. Açık konuşmam gerekirse, öyleleri beni niçin geçmişi unutamadığımızı anlayamayan çıkarcı ve görünürde mantıklı kişilerden daha az kaygılandırıyorlar. Lenz'in gözleri fırıl fırıldı. Bunların eski dostları altın yıldızlarının altın olarak kalmasını garantilemek için aşırı önlemlere başvurmaya hazırdırlar. Ama lafı uzatmayalım. Savaş sonrası dönemi hakkında sormak istediğiniz, benim yanıtlayabileceğimi umduğunuz sorularınız vardı. Jürgen Lenz iki eliyle tuttuğu fotoğrafı inceledi. Yüzü gergindi. Evet bu babam dedi. Ben tıpkı ona benziyorsunuz dedi. Lenz içini çekti. Ne yaparsınız? Bu da bir miras. Artık o sevimli ve nazik adam değildi. Fotoğrafın kalan kısmına dikkatle bakıyordu. Aman tanrım, hayır olamaz diyerek sapsarı bir yüzle koltuğunun içine çöktü. Ne olamaz? Ben işin ucunu bırakmamaya kararlıydı. Bildiklerinizi bana anlatın. Bu gerçek mi? Tarihçi Karl Mersundetti'nin gösterdiği tepkinin aynıydı bu. Evet. Ben derin bir soluk aldı ve yoğun bir içtenlikle yeniledi. Evet, Peter'la Liesl'ın kim bilir daha kaç kişinin hayatları fotoğrafın gerçekliğinin garantörleri olmuştu. Ama Sigma bir efsaneydi, bir koca karı masalı. Hepimiz öyle olduğuna inandık. Demek o konuda bilginiz vardı. Lenz öne eğildi. Savaşı izleyen kaosun içinde ileri geri pek çok şeyin anlatıldığını hatırlamak gerekir. Bunlardan biri de tüm belirsizliğine ve gizliliğine rağmen Sigma efsanesiydi. Dünyanın başta gelen sanayicilerinin arasında güya bir tür ittifak kurulmuşmuş, iki yüzü işaret etti. Sir Alfred Kittredge'la Wolfgang Seibinginkileri, biri saygı gören öteki ise tiksinti uyandıran iki adamın ortak bir davaları olduğu söyleniyordu. Güya el altından buluşup gizli bir pakt yapmışlar. Peki o paktın amacı neydi? Lens umutsuz bir tavırla başını salladı. Bunu bilmeyi çok isterdim Bay Hartman. Size ben diyebilir miyim? Çok üzgünüm, söylentileri bugüne kadar ciddiye almamıştım. Ya babanızın bütün bunlarla ilgisi? Lens yine başını salladı. Benim bilgim çok sınırlı. Daha fazlasını belki Jacob Sonnenfeld biliyordur. Sonnenfeld hayatta olan en önemli Nazi avcısıydı. Bana yardım eder mi acaba? Lens, enstitünün en önemli bağışçılarından biri olduğuma göre ve elinden geleni yapacağını söyleyebilirim dedi. Adam kadehini tekrar doldurdu, bir tek konunun etrafında dolaşıp duruyoruz dedi ama siz nasıl olup da bu işlere karıştığınızı bana hala söylemediniz. Babanızın yanındaki adamı tanıdınız mı? Lens hayır dedi ama sonra gözlerini kısarak tekrar baktı. Bakalım kime biraz benziyor? Ama bu olamaz. Sizinkinin yanındaki adam benim babam. Ben donuk bir sesle konuşmuştu. Lens itiraz etti. Ama bunun bir anlamı yok. Bütün dünya babanızı biliyor. Çok önemli bir hayırsever o. İyilik için çalışan biri. Ve tabii Yahudi soykırımından kurtulmuş biri. Evet, resimdeki adam ona benziyor. Tabii ki size de. Ama tekrar ediyorum, bunun bir anlamı yok. Ben acı acı güldü. Üzgünüm. Ama eski kolej arkadaşım beni Bahnhofstrasse öldürmeye çalıştığından beri benim için her şey anlamını kaybetti. Lenz'in gözlerinde üzüntülü bir bakış vardı. Bütün bunların nasıl olduğunu bana anlatın. Ben son birkaç günün olaylarını elinden geldiğince hislerine kapılmadan Lenz'e hikaye etti. Lens, demek oluyor ki siz de tehlikeyi tanıdınız dedi. Bu fotoğraflarla o ölümlerin arasında gözle görülmeyen bağlar var. Lens'in anlattıklarına bir anlam vermeye, bilgi kırıntılarından anlamlı bir resim çıkarmaya çalışırken benim cesareti kırılıyordu. Her şey açıklık kazanmak yerine giderek daha şaşırtıcı, daha çıldırtıcı olmaktaydı. Ben Ayza'nın odaya döndüğünü kadının parfümünün kokusundan anladı. Ayza kocasına bu genç adam beraberinde tehlikeyi de getiriyor dedi. Sesi zımpara kağıdından farksızdı. Bene döndü. Bağışlayın ama daha fazla susamayacağım. Bu eve ölümü getiriyorsunuz. Kocam adalet için savaştığı için o kadar uzun yıllardan beri aşırı uçlar tarafından tehdit ediliyor ki. Çektiklerinizi düşündükçe sizin hesabınıza üzülüyorum ama bütün Amerikalılar gibi siz de dikkatsizsiniz. Uyduruk nedenlerle kocamı görmeye geliyorsunuz. Bu arada kendi özel savaşınızı sürdürüyorsunuz. Lens lafa karıştı. Lütfen Ayza. Şimdi de habersiz gelen bir misafir gibi ölümü de beraberinizde getirdiniz. Evimden çıkıp giderseniz size minnettar olurum. Kocam dava uğruna yeterince çalıştı. O uğurda hayatını da mı kaybetmesi gerekiyor? Lens özür diler gibi, Ayza çok sinirli dedi. Hayatımın bir türlü alışamadığı yönleri var. Ben, Bayan Lens herhalde haklı dedi. Çok fazla hayati tehlikeye attım ben. Donuk bir sesle konuşuyordu. Ayza'nın yüzü bir maskeden farksızdı, korku kaslarını sanki felce uğratmıştı. Kesin bir dille, ''Good night'' dedi. ''Beni geçirirken Lens, eğer isterseniz sizi seve seve yardım ederim'' dedi. ''Elimden geleni yaparım, mümkün olan konularda piston yaptırır, bağlantılar sağlarım.'' Fakat Ayza bir noktada haklıydı. ''Karşınızda nelerin olduğunu bilemezsiniz. Çok dikkatli olmanızı öneririm dostum.'' Lenz'in üzgün yüzünde benim yabancısı olmadığı bir anlam vardı. Ben hemen sonra bunun ona Peter'ın yüzünde gördüğü anlamı hatırlattığını anladı. Adalet tutkusu her iki adamda büyük güçler tarafından yıpratılmıştı ama başka bir şeyle karıştırılması da mümkün değildi. Ben sersemlemiş gibi Lenz'in evinden çıktı. Bu işler onu aşıyordu. Niçin kardeşini yenik düşüren bir görev karşısında güçsüz olduğunu, bunun için yeterince hazırlıklı olmadığını itiraf edemiyordu. Ve şu ana kadar ortaya çıkardığı gerçekler, tıpkı insanın ayağının altındaki cam kırıkları gibi ruhunun derinlerine işliyordu. Soykırımdan kurtulan, insancıl ve hayırsever Max Hartman, tıpkı Gerhard Lens gibi biri, onun barbarlık bahsindeki ortağı mıydı? Max acaba Peter'ın ölümünden sorumlu olanlarla beraber miydi? Öz oğlunun ölümünün arkasındaki adam mıydı? Acaba o nedenle mi birdenbire ortadan kaybolmuştu? Maskesinin düşürülmesinden kurtulmak mı istemişti? Peki ya CIA'nin suç ortaklığı? Hitler'in SS'indeki bir Obersturmführer nasıl olur da Amerikan hükümetinin yardımı olmaksızın göç edip Birleşik Amerika'ya yerleşmişti. Son zamanlardaki o korkunç olayların arkasındakiler, onun müttefikleri, onun eski dostları mıydı? Bütün bunları babası için, onu ve kendilerini korumak için ihtiyar adamın haberi olmaksızın mı yapıyorlardı? Babası, onun yüzüne bakmadan anlayamadığın şeylerden söz ediyorsun demişti. Ben çelişkili duyguların penceresindeydi. Sadık evlat, yanı. Bütün bunların başka bir açıklaması olduğuna inanmak istiyordu. Peter'dan öğrendiklerinden beri istemişti bunu. Babasının bir canavar olmadığına inanmak için bir neden arıyordu. Annesinin ölürken fısıldadıkları hala kulaklarındaydı. Babasını anlamaya çalışmasını, aralarındaki kopukluğa son vermesini, onunla iyi geçinmesini, adı Max Hartman olan bu güç ve karmaşık adamı sevmesi için yalvarmıştı. Ben'in bir diğer yanı ise her şeyi büyük bir açıklıkla görüyordu. İçinden şöyle bağırıyordu. Seni anlamaya ne kadar çalıştım, seni orospu çocuğu, seni sevmeye çalıştım. Ama böyle bir aldatmaca karşısında gerçek hayatının çirkinliği karşısında nefretten başka ne diyebilirim? Arabasını Lenz'in evinin biraz uzağında park etmişti. Plakalarının izini sürülerek kendisine ulaşılmasını istemiyordu. Daha doğrusu komploculardan birinin Lenz olduğunu varsaydığı için öyle düşünmüştü. Lenz'in evinin önündeki patikayı yürüyerek açtı. Tam sokağa vardığı sırada yan gözle bir ışığın yandığını gördü. Birkaç metre uzakta bir arabanın tavanındaki ışıktı bu. Birisi o arabadan inip ona doğru yürümeye başlamıştı. Trevor, sokağın karşı tarafında bir ışığın yandığını gördü ve bakmak için başını o tarafa çevirdi. Sokak kapısı açıktı. Hedef, Lenz olduğunu varsaydığı daha yaşlı bir centilmenle konuşuyordu. Trevor, iki erkeğin el sıkışmalarına ve hedefin bahçe yolunda yürümeye başlamasına kadar bekledi. Ancak bundan sonra arabadan indi. 24. Bölüm. Heisler polis telsizinde plakaların araştırılmasını istiyorum dedi. Anna'ya döndü. O sizden değilse, bizden değilse kim olabilir? Bu konuda bir fikriniz olmalı. Anna, bu aynı zamanda evi gözetleyen biri dedi. Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Bir yandan da düşünüyordu. Burada başka bir iş dönüyor. Hartman'la ilgili şüphelerimi Heisler'e söylesem mi acaba? Ama bu ne de olsa İyi düşünülmemiş bir spekülasyondan ibaretti. Ya Hartman sadece Lenz'den bilgi almak, babasının eski dostlarından bazılarının bulunduğu yeri öğrenmek için oradaysa, amacı adamı öldürmek değilse, yine de villaya baskın yapmak için bütün yasal gerekçelere sahiptiler. Gel gelelim, onlar burada oturup evi gözlerken, ister misin şehrin ileri gelen kişilerinden biri cinayete kurban gitseydi? O zaman kıyametler kopacak, uluslararası bir olay patlak verecek ve bütün suç ona yüklenecekti. Heisler genç kadının düşüncelerini böldü. O arabanın yanından geçip adamın yüzüne bakmanızı istiyorum dedi. Bu bir isteğe değil, emre benziyordu. Heisler ekledi. O adamı tanımadığınıza kesinlikle emin olun. O da görmek istediği için Anna kabul etti. Bir silaha ihtiyacım var dedi. Heisler ona kendi tabancasını uzattı. Bunu arabanın yerinden aldınız, orada unutmuşum, size ben vermedim dedi. Anna arabadan indi ve Lenz'in villasına doğru yürümeye başladı. Lenz'in evinin ön kapısı açıldı. İki adam orada durmuş konuşuyorlardı. Biri yaşlıca, öbürü daha gençti. Lenz ve Hartman. Anna, Lenz'in hayatta olduğunu görerek rahat bir nefes aldı. İki adam dostça el sıkıştılar. Hartman sokağa doğru yürümeye başladı. Peugeot'un içinde aniden bir ışık yandı ve adam sürücü koltuğundan dışarıya adımını attı. Sağ kolunun üzerine bir yağmurluk sarılıydı. Anna işte o an adamın yüzünü ilk kez gördü. Yüz. O yüzü tanıyordu. Onu daha önce görmüştü ama nerede? Kolunun üzerinde yağmurluk olan adam Hartman tam 5 metre kadar uzağında sokağa vardığı sırada arabasının kapısını kapadı. Anna adamı kısa bir an profilden gördü. Kafasının içinde eski bir anı canlanır gibi oldu. Profilden çekilmiş bir vesikalık resim. Evet, bu adamın profilden çekilmiş bir fotoğrafını görmüştü. Önden ve yandan çekilmiş fotoğraflarını, resim onda tatsız bir çağrışım yapmıştı, bir tehlike çağrışımı. Bu adamın önden ve yandan çekilmiş oldukça kalitesiz fotoğraflarıydı, kötü bir adamdı. Evet, fotoğrafları birkaç kez haftalık haber alma toplantısında görmüştü. Ancak bunlar bir stüdyoda çekilmiş fotoğraflar değillerdi, belli bir mesafeden çekilmiş ve kumlu kumlu olmak pahasına büyütülmüş gözetim fotoğraflarıydı. Bu tabii ki sıradan bir cani değildi. Öldürmeyi meslek edinmiş kiralık bir katildi. Adam uluslararası düzeyde bir katil ve işinde olağanüstü beceri sahibiydi. Hakkında pek az şey biliniyordu, yalnız parça parça kanıtlar toparlanabilmişti. Serbest çalışmadığı varsayılırsa işverenleri hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Fakat eldeki kanıtlar olağanüstü bir beceri sahibi olduğunu ve çok geniş alanlarda çalıştığını gösteriyordu. Anna'nın zihninde bir fotoğraf daha canlandı. Bu katil tarafından öldürüldüğü sanılan Barcelona'daki bir sendika liderinin cesedi. Bu resmin belleğinde yer etmesinin bir nedeni belki de kurbanın göğsüne süzülen kanların bir kravat görüntüsü oluşturmasıydı. Bir başka resim daha. Güney İtalya'da sevilen bir politikacı adayı, ulusal düzeyde bir reform hareketinin lideri. Ölümünden önceleri mafya sorunu tutulmuştu fakat bilgi kırıntıları mimar olarak tanıdıkları adama işaret edince dosyadaki kayıtları değiştirmek zorunda kalmışlardı. Organize suç çevrelerinden tehditler almış olan politikacı adayının çok iyi korunduğunu anımsıyordu Anna. Cinayet ise yalnız balistik değil, politika açısından da çok büyük bir ustalıkla ayarlanmıştı. Politikacı ülkeye yasa dışı yollardan girmiş, Somalili göçmenlerle dolu bir genel evde vurulmuş, ölümünü çevreleyen biçimsiz koşullar, ölünün onu destekleyenler tarafından şehit olarak yüceltilememesini sağlamıştı. Mimar, uluslararası düzeyde birinci sınıf bir kiralık katildi. Şimdi de Hartman'a hedef almıştı. Genç kadın bütün bunlara bir anlam vermeye çalışıyordu. Hartman bir kan davası güdüyor diye düşünüyordu. Ya öteki adam? Aman tanrım, şimdi ben ne yapayım? Katili durdurmaya mı çalışayım? Genç kadın telsizi dudaklarına yaklaştırdı, konuş düğmesine bastı. Heiser'e bu adamı tanıyorum dedi. Profesyonel bir katildir, onu durdurmaya çalışacağım. Siz Hartman'ın çaresine bakın. Adam bana doğru hızlı adımlarla yürüyerek özür dilerim diye seslendi. Ben bu adamda ters bir şey var diye düşündü. Sağ kolunun üzerine sarılmış yağmurluk, ona doğru attığı hızlı adımlar, yüz, daha önce gördüğü bir yüz, asla unutamayacağı bir yüz. Ben sağ elini ceketinin soldaki yaka kılapasının altına kaydırdı. Tabancanın sert ve soğuk çeliğine dokundu, korkuyordu. Anna, Hartman'ı sağ olarak ele geçirmek istiyordu. Ölü bir Hartman işine yaramazdı. Katil Hartman'ı vurmak üzereydi, buna emindi. Birdenbire her şey karmaşık bir hesaplamaya dönüşmüştü. Ona kalırsa zanlısı Hartman'ın öldürülmektense kaçması daha iyiydi. Öyle ya da böyle, Hartman'ın izlenmesini başkalarına bırakmak zorunda kalacaktı.